Ayrım 14, sayfa 95, 6. Leona ya da bir perspektif kayması. İnsan evini barkını kurunca bir de eş bulmalıdır. Ulrich'in o günlerdeki hanım arkadaşının adı Leontine'ydi ve küçük bir varyetede şarkı söylüyordu. Uzun boylu, balık etinde ve zarif, insanı kışkırtacak kadar cansızdı. Ve Ulrich ona Leona diyordu. Leona, gözlerinin ıslak koyuluğuyla, düzgün hatlı, güzel, uzun yüzünün acıyla karışık, tutkulu ifadesiyle ve açık saçık şarkıların yerine söylediği duygulu şarkılarla Ulrich'in dikkatini çekmişti. Bütün bu eski moda küçük şarkıların konuları aşk, acı, sadakat, terk edilmişlik, ormandaki hıcırtılar ve alabalıkların parıltılarıydı. Leona, İri görünüşüyle ve iliklerine kadar terk edilmişlik içerisinde küçük sahnede durur, bu şarkıları bir ev kadınının sesi ve sabrıyla dinleyicilere söylerdi. Bu arada ahlaki açıdan cüretkar sayılabilecek küçük şeyler olduğunda bunlar, ister trajik ister sırnaşık olsunlar, yüreğin bütün duyguları aynı zahmetli biçimde hecelenen jestlerle desteklendikleri için daha da hayaletimsi bir etki uyandırırdı. Ulrich hemen eski fotoğrafları ya da Alman aile dergilerinin kaybolmuş eski sayılarındaki güzel kadınları anımsadığını hissetmişti. Ve düşüncelerini bu kadının yüzünde derinleştirdikçe asla gerçek olamayacak fakat yine de bu yüzü oluşturan bir sürü küçük ayrıntının ayırdına varmıştı. Elbet her dönemde her tür çehreye rastlanır ama bunların içinden ancak birer tanesi o zamanın zevki düzeyine yükseltilip mutluluğa ve güzelliğe dönüştürülürken, bütün ötekiler de bu çehreye benzemeye çalışırlar. Çirkin olanlar bile saç biçiminin ve modanın yardımıyla bunu neredeyse başarırlar. Bunu başaramamak ancak ender başarılara aday olmak için doğmuş olan, daha eski bir zamanın soylu ve sürülüp atılmış güzellik idealini ödünsüz dile getiren yüzlere özgüdür. Böyle yüzler, aşk trafiğinin o uçsuz bucaksız sığlığında bir zamanlar tadılmış zevklerin cesetleri gibi dolanır dururlar. Leontine'nin şarkılarının engin sıkıcılığına aval aval bakan ve kendilerine ne olduğunu anlamayan erkeklerin burun kanatlarını harekete geçiren duygular ise saçları tango modeli, edepsiz genç şantözlerin önünde duyulanlardan çok farklıydı. Bunun üzerine Ulrich kadına Leona demeye karar verdi ve ona sahip olmayı, doldurulmuş büyük bir aslan postuna sahip olmak kadar tutkuyla istemeye başladı. Gel gelelim tanışmalarının ardından Leona, çağa hiç de uygun düşmeyen bir özellik geliştirdi. Olağanüstü oburdu ve bu çoktan demode olmuş bir zaaftı. Bu zaafın doğuş nedeni, Leona'nın yoksul bir çocukken pahalı ve leziz yemeklere duyduğu özlemi nihayet doyurabilmesiydi. Artık bu zaaf sonunda kafesini parçalayıp iktidarı zorla ele geçiren bir ideal gücüne sahipti. Anlaşıldığı kadarıyla Leona'nın babası, hayranlarıyla her dışarı çıkışında kızını döven bir küçük burjuvaydı. Ama kızının bunu yapmasının tek nedeni, yaşamı boyunca küçük bir pastanenin önündeki bahçede oturup, gelip geçenleri kibar kibar seyrederek dondurmasını kaşıklamaktan bıkmayacak yaratılışta olmasıydı. Çünkü her ne kadar şehvetten uzak olduğu ileri sürülemese de herhalde şu kadarı söylenebilirdi ki Leona bu konuda da neredeyse tembeldi ve çaba harcamaktan kaçınırdı. Cömert ölçülerdeki bedeninde her uyarının beyne ulaştırılması, şaşılacak kadar uzun zaman alırdı ve geceleyin bir sineği gözlercesine odanın tavanındaki bir noktaya dikilip kalan gözlerinin gün ortasında camlaşmaya başladığı olurdu. Ayrıca Leona, bazen birkaç gün önce anlamaksızın sakin karşıladığı bir şakaya bir başka gün, ortada hiçbir şey yokken gülmeye başlayabilirdi. Tersine davranmak için özel bir nedeni bulunmadığında son derece mazbuttu da. Bu mesleğe nasıl girdiğini ağzından alabilmek bütünüyle olanaksızdı. Anlaşıldığı kadarıyla bunu kendisi de tam olarak bilmiyordu. Görünen tek şey Leona'nın şarkıcılık uğraşını yaşamının zorunlu bir parçası saydığı ve gerek sanat gerekse sanatçılar üzerine daha önce duyduğu ne kadar büyük söz varsa hepsini bununla bağlantılı kıldığıydı. Böylece Leona her akşam prodümanlarının bulutlarıyla kaplı küçük bir sahneye çıkıp etkileyici oldukları kesin olan şarkılar söylemeyi çok doğru, eğitici ve soylu buluyordu. Bu arada elbet olması gerekeni yapıp edepliliği daha bir vurgulamak için arada sırada biraz edepsizlik serpiştirmekten de asla çekinmiyordu. Ancak İmparatorluk Operası'nın birinci kadın sanatçısının da kendi yaptığının aynısını yaptığına kesinlikle inanıyordu. Bir insanın para karşılığında adet olduğu üzere bütün kişiliğini değil, fakat yalnızca bedenini vermesi mutlaka fahişelik diye adlandırılmak istenirse, o zaman elbet Leona da arada sırada fahişelik yapıyordu. Ama insan, Leona'nın 16 yaşından bu yana yaptığı gibi, en bayağı şarkılı cehennemlerde ödenen yemiyelerin düşüklüğünü bilirse, tuvaletlerin ve çamaşırların fiyatlarını kafasından atamazsa, her gün gazino sahiplerinin cimrilikleriyle, keyfi davranışlarıyla ve yaptıkları kesintilerle neşelendirilen konukların yediklerinden ve içtiklerinden, komşu oteldeki oda hesabından alınan yüzdelerle uğraşırsa ve bunları bir tüccar gibi hesaplarsa, o zaman durumu bilmeyenlere mutluluk veren bir sefaat olarak gözüken şey, mantıktan, nesnellikten ve kendine özgü yasalardan oluşma bir uğraşa dönüşür. Özellikle fahişelik konusunda ona yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı baktığınız epeyce fark eder. Ancak Leona, cinsellik konusunda bütünüyle nesnel bir anlayışa sahip bulunmasına karşın, kendince bir romantizmden de yoksun değildi. Ne var ki Leona'da bütün coşkular, zübbelikler, israf eğilimleri, sonra gurur, kıskançlık, şehvet, yükselme hırsı, kendini verme duyguları, kısacası kişiliğin ve toplum içerisinde yükselmenin itici güçleri, doğanın bir oyunu sonucu o yürek denen şeyle değil, fakat tractus abdominalisle, yani yemek yeme süreçleriyle bağlantılıydı. Gerçi bu bağıntı eski zamanlarda düzenliydi. Bunu günümüzde de soyluluğu ve insanı üstün kılan her şey, insanların bir tören havasında ve bütün kaçınılmaz sonuçları göze alarak patlayısıya yemek yedikleri bir şölenle dile getirebilen ilkel topluluklarda veya günlerini gün etme peşindeki köylülerde gözlemleyebilmek olasıdır. Leona, çalıştığı variyetenin masalarında görevini yerine getirmekteydi. Buna karşılık düşlediği ise onu süresi anlaşmaya bağlı bir ilişkiyle bu variyeteden kurtarıp kibar bir restoranda, kibar bir tavırla, yine kibar bir menünün başında oturabilecek konuma getirecek bir kavalyeydi. O zaman en sevdiği şey bir oturuşta bütün yemeklerden yemek olabilirdi. Ve nasıl seçmek gerektiğini, seçkin bir menünün nasıl oluşturulacağını bildiğini gösterebilmek, Leona'ya çelişkilerle dolu, acıyla karışık bir doyum sağlıyordu. Ancak sıra küçük üstlüklere geldiğinde imgelemini olabildiğince serbest bırakabiliyordu ve bu süreç genellikle tersine işleyen bir sırayla zengin içerikli bir ikinci akşam yemeğine dönüşüyordu. Leona, kahve ve tahrik edici miktarda içki aracılığıyla besin alma yetisini yeniden canlandırıyor ve tutkusu dinene kadar kendi kendisini şaşırtmalarla kışkırtıyordu. O zaman bedeni bütünlüğünü neredeyse koruyamayacak kadar tıka basa kibar yiyeceklerle dolmuş oluyordu. Leona, tembel bir parıltıyı yansıtan bakışlarla çevresini süzüyordu ve hiçbir zaman çok konuşkan olmamasına karşın bu konumdayken geçmişe yenik gözlemler ile tüketmiş olduğu pahalı yiyecekler arasında ilinti kurmayı seviyordu. Palmone alla Torlogna veya elma alla Melville ısmarladığında bu sözcükleri bir başkasının aynı adı taşıyan prensle veya lordla konuşmuş olduğunu bilinçli bir rastgelelikle söyleyivermesi gibi konuşmaya serpiştiriyordu. Leona ile umumi yerlerde gözükmek pek zevkine göre olmadığından Ulrich onu besleme işini genellikle eve, yani geyik boynuzlarının ve stil möblelerin bir garnitürüymüşçesine yemek yiyebileceği yere kaydırıyordu. Leona ise bu yüzden toplumsal doyumundan yoksun kaldığını görüyordu. Ve niteliksiz adam, bir aşevi aşçısının pişirebileceği el işitilmedik yemekler sunarak onu yalnızlıkla çevrili bir aşırılığa kışkırttığında, Leona tıpkı ruhu için sevilmediğinin ayırdına varan bir kadın gibi kullanılmış hissediyordu. Güzeldi ve bir şarkıcıydı. Kendini saklamasına gerek yoktu. Ve her akşam ona hiç kuşkusuz hak verecek birkaç düzine erkeğin tutkuları üstüne yapışıp kalmaktaydı. Bu adam ise onunla yalnız kalmak istemesine karşın, "Tanrım, Leona, şu kadın nasıl da aklımı baştan alıyor" demeyi ve Leona'nın kavalyelerinden alışkın olduğu gibi sırf ona baktığında dahi bıyıklarını iştahla yalamayı bile kendine yediremiyordu. Leona elbet sadakatle bağlı kalmasına karşın ondan biraz nefret ediyordu ve Ulrich de bunu biliyordu. Ayrıca Ulrich Leona'nın yanındayken nasıl davranılması gerektiğini de biliyordu. Ama böyle sözlerin dudaklarının arasından dökülebileceği ve dudaklarının üstünde de henüz bir bıyığı olduğu zamanlar çok gerilerde kalmıştı. Ve insan ne kadar aptalca olursa olsun daha önce yapabildiği bir şeyi artık başaramıyorsa bu tam anlamıyla elden ayaktan düşmek gibi bir şeydir. Ulrich bütün o yiyecek içeceklerden sarhoş olmuş hanım arkadaşına baktığında gözleri parıldamaya başlıyordu. Leona'nın güzelliği üzerinden dikkatle sıyrılıp alınabilirdi. Bu Şefel'in eke artını manastırın eşiğinden dışarı çıkaran düşesin güzelliğiydi. Eldiveninin üstüne tünemiş şahiniyle güzel kadın süvarinin güzelliğiydi. Neredeyse efsanelere karışmış, gür siyah saçları başında taç gibi duran İmparatoriçe Elizabeth'in güzelliğiydi. Bu güzellik şimdi hepsi de ölmüş olanlar için bir has kaynağıydı. Dipnot: Şefel'in Ekehart'ı. Alman yazarı Joseph Victor von Şefel'in 1826-1886 bir düşesin manastırda yaşayan Ekehart adlı bir rahibe duyduğu aşkı konu alan 1855 yılında yayınlanan romanı. Çevirenin notu. Dipnot: İmparatoriçe Elizabeth. Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph'in güzelliğiyle ünlü eşi. Ve tam olarak söylemek gerekirse bu güzellik Tanrıça Hera'yı da anımsatıyordu. Ama gerçekte anımsattığı Hera'nın ebediliği değil, fakat geçmiş ya da geçmek üzere olan bir çağın Heravari diye adlandırdığı bir güzellikti. Demek ki hayatın kılıfı maddenin üstüne yalnızca üstünkörü geçirilmişti. Leona'ya gelince o kibar bir davet alan kişinin ev sahibi hiçbir şey istemese de ona bir şeyler borçlu olduğunu ve sadece kendine baktırtmakla yetinemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle yeniden ayağa kalkabilecek hale geldiğinde rahat bir ifadeyle fakat yüksek sesle şarkı söylemeye koyuluyordu. Arkadaşına ise böyle akşamlar defterden koparılmış bir kağıt gibi geliyordu. Bu, üstüne çiziktirilmiş türlü düşüncelerle ve aniden akla geliveren şeylerle canlanmış bir kağıttı. Gel gelelim, bir bağlamdan zorla koparılmış her şey gibi mumyalanmıştı ve artık sonsuzluğa kadar öylece kalmışlığın zorbalığı ile doluydu. Bu zorbalık, canlı resimlerin o tekinsiz çekiciliğinin de kaynağını oluşturur. Böyle durumlarda yaşam, sanki ansızın bir uyku ilacı aldıktan sonra kas katı, kendi içinde bütün bağlantılarıyla dolu, sınırları son derece kesin belirlenmiş gibi, buna karşın bütünü açısından olağanüstü, anlamsız bir görünüm alır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Leontina, L-E-O-N-T-I-N-E, Tractus Abdominalis, T-R-A-C-T-U-S, A-B-D-O-M-I-N-A-L-I-S, Palmone alla Torlogna, P-A-L-M-O-N-E-A-L-A-T-O-R-L-O-G-N-A, alla Melville, A-L-A-M-E-L-V-I-L-L-E, Elizabeth, E-L-I, S-A-B-E-T-H, Hera, H-E-R-A, Joseph Victor von Schäffel, JOS, EPH, VİK, TOR, VON, SCH, EFFEL. Franz Joseph, FRA, NZ, JOS, EPH.